Ve her zaman şunu fark ediyorum. Emin olun değerli kardeşler. Biliyorsunuz Stuttgart'ta ne oldu? Noel pazarı. Çok meşhur. Almanya'nın en büyük, bilmiyorum Avrupa'nın da belki en büyük pazarı, bilmiyorum ama Almanya'nın en büyük Noel pazarı olduğu biliniyor Stuttgart'ta. Orada kitap masası falan da yapıyoruz. Ve her defasında bunu fark ediyorum. İçim sızlıyor. İçim sızladığı için söylüyorum size. Belki televizyonlarda bile fark etmişsinizdir. Bazen böyle mülakat yapıyorlar. Weihnachten'ın ne anlama geldiğiyle ilgili. Sorduklarında emin olun kimisi yemlik diyor. İşte kimisi ahır diyor. Tamam. Kimisi hediyeler diyorlar. Kimisi Weihnachtsmann diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle eli ayağı düzgün bir şekilde Weihnachten'ın doğuş bayramı olarak ifade ettiğimiz, Noel olarak ifade ettiğimiz doğum anlamına gelen o doğuş bayramının ne anlama geldiğini doğru dürüst açıklayan, hatta içimden dedim ki Allah rızası için bir kere de imanlı bir kişiye sorun, bir tane güzel bir açıklama olsun televizyonda. Olmadı maalesef. Geçenlerde yine karşılaştım. Hakikaten bildiğimiz şeyler çok güzel bir şekilde eğlenceler var. İşte o Weihnachtsmann dedikleri diyelim Noel Baba, biliyorsunuz Coca-Cola'nın ürettiği o kırmızı mantosuyla Noel pazarlarını büyük bir coşkuyla dolaşıyor. Elinde torbasıyla çocukları sevindirmeye çalışıyor. Beyaz sakalıyla gençler. Ama bazen burada söylediğim gibi tabii ki bizim şey de çok sever. Ben de severim aslında sıcak şarabı. Glühwein diyorlar ya, bir keresinde Aytaç yapmaya çalışmıştı. Glühwein bir şekilde. Ama bunların hiçbirine karşı değilim. Ben de severek onu o dönemde bilmiyorum. Ben de gittiğim zaman Noel pazarına ben de içiyorum. Ama onu bolca içip kafa bulanların sayısı hiç de az değil çevremizde sevgili kardeşler. İşte insanlar ne yapıyor? Böyle bakıyor Noel pazarlarına. İşte Weihnachten'ın ya da Noel'in böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey olduğuna inanıyorlar. Onun için bunlara karşı değilim. Bunların hepsi olsun. Ama arkasında yatan asıl düşüncenin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Weihnachten dediğimiz zaman o Weihnachten kelimesinin arkasında gizem nedir? Weihnachten'ı Weihnachten yapan, doğuş bayramını doğuş bayramı yapan nedir sevgili kardeşler? O düşünceyi anlamamız, kavramamız gerekiyor. Mutlaka biliyorsunuz tabii ki. Ama ben diyorum ki bunu sadece bilenler olmayın. Bunu da başkalarına anlatanlar olun sevgili kardeşler. Bir keresine burada söylemiştim. Alman kilisesindeydim. Bu sabah Plohingen'de. Plohingen'de küçük bir kilise. Bir 30-35 kişilik küçük bir cemaat. Bugün orada vaaz ettim. Orada da aynı şekilde onlara söyledim. Haberiniz var mı dedim onlara. Size bir soru sormak istiyorum. Bu Aziz Nikola diyoruz ya. Bu Aziz Nikola, Nikolaos. Nikolaos. Nereli olduğunu biliyor musunuz diye sordum onlara. Onlara öyle baktılar suratıma. Tabii o da Türk'tü demedim. Ama o da Türkiye'de doğdu dedim. O da Türkeli dedim. Nikolaos da Türkeli olduğunu söyledim. Biliyorsunuz bu Akdeniz bölgesinde Kaş'la Fenike arasında bir küçük bir kasaba var. Yani o zamanlar Mirye olarak geçiyordu. Bugün günümüzde Demre. Çok iyi bilinen, çok turistik bir yer şimdi. Oraya çok sık sık gidiliyor. Gitmenizi de tavsiye ederim. Ben gittim. Çok şirin bir yer. Demre. Küçük bir kasaba. Orada doğmuş bir rahip. Bir rahip bu insan. Ama bu rahibin bir özelliği vardı. Bu rahibin en büyük özelliği şuydu sevgili kardeşler. İnsanlara yardım elini uzatan bir yapısı vardı bu insanın. Hatta bir keresinde okuduğum kaynaklar bana öyle anlatıyor. Diyor ki, İngilizce olaraktan okumuştum. Şöyle diyor, bir ailenin herhalde yanılmıyorsam 5 tane kızı varmış. Onlardan bir tanesi evleniyor. Aile yoksul. Evlilik yaparken ne yapıyor? Onlara bir destek olsun diye. Bugün günümüzdeki bacalar gibi değildi bacalar. böyle bir boruyla çıkmıyordu sadece. O zamanlar bacalar şömine gibi kocaman, insan bile girer çıkardı. Ne yapıyor? Oradan bacadan ayakkabının içerisine altın dolduruyor. O dönemde altın çok kullanılan bir şeydi, değerli bir şey. Ve altını bacadan aşağı sarkıtıyor. Ve o insanların, o ailenin içinde bulunduğu duruma destek vermek için kızını rahat bir şekilde evlendirebilsin diye. Şimdi o hediye verme olayı, bakın hani bugün neden hediye alınıyor, veriliyor Weihnachten zamanında? Neden? İşte buradan geliyor bu alışkı. Kutlama buradan geliyor. O rahibin yapmış olduğu eylem günümüze gelenek haline dönüştürülerekten günümüze kadar getirilmiş ve bu bir gelenek olaraktan kullanılmaya devam ediyor sevgili kardeşler. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman, değerli kardeşler, kutsal kitaba baktığımız zaman bunun ne bir alışveriş, hediye alıp vermeyle bir alakası olduğunu görüyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman, ne de Noel Baba dediğimiz Aziz Nikola ile bir bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Kutsal kitaba baktığımız zaman çok seviyorum, çok iyi bildiğiniz bir bölüm yine. Filipililer 2. bölüm. Lütfen bu 2. bölümü açmanızı istiyorum sizden. Onu okuyalım. Filipililer 2. bölümü okuyalım. 5'ten 11'e kadar olan o parçayı okumak istiyorum sizlere. Filipililer 2, Tanrı'nın gerçekten de o sınırsız, o engin olan inayetini, o sınırsız olan merhametini, o sevgisini bize açıklayan muhteşem bir bölüm. Gerçekten çok sevdiğim bir bölüm. Çok şey söyleyebileceğimiz bir bölüm. O bölümü bir kez daha okumak istiyorum sizlere. O Mesih ki diyor. 2. bölüm 5'ten 11'e kadar olan kesim. O Mesih ki diyor, Tanrı özüne sahip olduğu halde, yani Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı özü demek, Tanrı'nın kendisi demek, değil mi? Kendi Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh ölümüne bile boyun eğip kendini alçalttı. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşler? Söz olan Tanrı ve o söz beden alıyor, insan olmaya karar veriyor Tanrı. Biz insanların, günahlı olan insanların kurtuluşu için. Yani Tanrı insan olmaya karar veriyor değerli kardeşler. Neden Tanrı insan olması gerekiyordu değerli kardeşler? Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, çarmıhta bir beden gerekiyordu. Kurtuluşum için bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Bunun karşılığı kandı. Kan kusursuz olmalıydı. Ve Tanrı özünden biri olması gerekiyordu. Bu da İsa Mesih oldu. Onun için insan olması gerekiyordu. Evet, doğru, ama öbür açıdan da şunu söylemek istiyorum. Evet, insan olması gerekiyordu. Çünkü insan olduğunda bizim acılarımızı tattı, sıkıntılarımızı bildi, sorunlarımızı daha iyi anladı. Yani bize daha rahat bir şekilde, doğru bir şekilde elini uzatabilmek için Tanrı insan olmaya karar veriyor. Göksel tahtını terk ederek, bir kul olarak aramızda yaşamaya gelerek değerli kardeşler. Onun için bizler gerçekten de barış içerisinde, günahtan dolayı Tanrı'dan kopuk olan Recep, biz günahlı insanlar barışalım diye, Tanrı'yla barışalım, barış içerisinde doğruluk için yaşayalım diye ne yapıyor? O göksel tahtını terk etmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Bu müthiş bir şey. Düşünmenizi istiyorum gerçekten. Düşünmenizi istiyorum. Bu benim size kelimelerle ifade edeceğim bir durum değil. Bakın, bu gerçeği Petrus 2. bölümde, 1. Petrus mektubu 2. bölümde 24. ayette çok açık bir şekilde nasıl vurguluyor, bakın. Diyor ki, günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye. Görebiliyor musunuz? Günah karşısında ölelim. 1. Petrus 2.24. Günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta yüklendi. Neden? Bakın ne diyor? Doğruluk uğruna yaşayalım diye. Demek ki doğru sayılalım diye. Değerli kardeşler. Doğru sayılalım diye Rabbimiz hayatını feda etmesi gerekiyordu. Demek ki bu sevinç ne sevincidir değerli kardeşler? Yaşama kavuşmuş olmanın sevincidir. Eğer bizim içimizde bir sevinç varsa bu sevincin nedeni Rabbimiz Mesih İsa'nın yeryüzüne gelmesinden kaynaklanan o sonsuz hayata kavuşmanın sevincidir değerli kardeşler. Karanlık olan yüreklerin gerçek anlamda ışığa kavuşmanın sevincidir. Şimdi bu sevince sahip misiniz? Bu sevincin sahibi misiniz değerli kardeşler? Mutlaka diyeceksiniz ki evet, Rab İsa kutsal ruhu aracıyla yüreğimdedir. Sevinç, bu sevinç yüreğimdedir. Ama bu sevinci, sahip olduğunuz bu sevinci hangi oranda başkalarına anlatıyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. İnsanlar size baktıklarında hani bazen kafadan atıyorum şimdi birisi sınavını başardığı zaman değil mi? Hani diyorlar ya ihabe geşaft. Başardıktan sonra o kişinin yüzüne baktığınız zaman onun sevincini anlatabilmeniz mümkün mü? O kadar büyük bir sevinç. O kadar büyük bir sevinç yüzünde ifade edilir. Onun için eğer biz Mesih'e sahibiz diyorsak, ondaki sevince sahibiz diyorsak o sevinç hayatımızda yansıyor mu? Yüzümüzde, hayatımızda, yaşamımızda, kararlarımızda, attığımız adımlarda yansıyor mu? Bakın ben çok ilginç bir örnek vereceğim size. Bizim Aydın o zamanlar daha küçüktü. Yaşını belki doldurmuş muydu bilmiyorum. Ne kadardı? Aşağı yukarı tam doldurmuş muydu, doldurmamış mıydı bilmiyorum. Şu anda 21 yaşında kocaman delikanlı biliyorsunuz. Bu kendi başına uyumazdı. Uyurken onun yumuşak, hanımım benim eski bir tane geceliği vardı ama çok yumuşak bir gecelik. Çok eski bir gecelik, yumuşak bir gecelik. Alırdı o geceliği böyle parmakta böyle işaret parmağı ağzına sokar da. Onun için dişlerim dışarıya çıkmıştı o yüzden. Sonra onu tabii ki tel kullanması gerekir tekrar içeriye itmek için. Ağzına sokardı. Alırdı o yumuşak şeyi. Böyle bir sevinçli. Onu var ya sımsıkı tutardı. Hiç bırakmazdı onu böyle. Bu şekilde. Bir gün bilmiyorum ne oldu. Çamaşırı diye bilmiyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Biz ona epey aradık. Aradık. Çünkü bulamadık. Bulamayınca dedik ya gecelik mi yok? Bir tane başka bir tane daha yumuşak olan, daha güzel, daha kaliteli olanı çıkarttık, verdik. Çocuk istemiyor onu. İsyan ediyor, ne için bağırıyor, ağlıyor. Ama nasıl? İnanamazsınız. Böyle yüzünün o kızarıklığını görseniz acırsınız. Oğlum dur, al işte bak ne kadar yumuşacık, gel böyle teselli etmeye çalışıyorsunuz. Yok. Dedim ya çare yok kızım. Biz arayıp bulmamız lazım. Aradık. Belki dediğin doğrudur. Gittik onu, olduğu yerde bulduk. Aldık, getirdik. Bakın. Kelimelerle ifade edemem size. Bak bunu yürek doluyla söylüyorum. Onun gözlerinde parlayan o sevinci kelimelerle size anlatamam. Öyle bir sevinç vardı ki. Böyle fıkır fıkır hareket ediyordu böyle. Aldı onu böyle. Hiç biz götürmedik yatağa. Hemen koştu pıtır pıtır pıtır pıtır yatağına. Yattı böyle hemen koydu şeyini yine sımsıkı tuttu ona. O geceliğe, o yumuşak geceliğe sahip olmanın sevinci onu rahatlattı. Rab'de olmanın sevincini yaşıyor muyuz? Rab'be sahip olmanın sevinci. Mesih'e sahip olmanın sevincini. Onun tadını çıkartabiliyor muyuz değerli kardeşler? Gerçekten Rabbimiz eğer ihtiyacımızın bir kurtarıcı değil de bir parasal bir sorun olduğunu düşünüp de bir para sorunun asıl temel sorunun para maddiyat olduğunu düşünmüş olsaydı o zaman tabii ki düşünebilirdik ki Tanrı o zaman bir kurtarıcı göndermesine gerek yoktu. Bir ekonomist gönderirdi. Gereksinim para olmuş olsaydı eğer. Ama eğer gereksinim teknoloji olmuş olsaydı ne gönderirdi Tanrı? Teknoloji, asıl gereksinim teknoloji olmuş olsaydı neyi gönderirdi? Bir bilim adamı gönderirdi Tanrı. Doğru mu? Tanrı bir bilim adamı gönderirdi. Ama bilim adamı da göndermedi. Doğru mu? Ama düşünelim ki evet, eğer asıl gereksinim bilgi olmuş olsaydı o zaman eğitmen gönderirdi bir tane. Ama görüyoruz ki asıl gereksinim ne bir bilgiydi, ne bir teknolojiydi, ne de maddiyattı. Asıl gereksinim karanlık olan yüreklerimizin gerçek ışığa kavuşmasıydı. Sorun günahtı. Yani günahın getirdiği o karanlıktan kurtulmak, günahtan özgürlüğe kavuşmaktı asıl sorun. İşte onun için Tanrı kendinden o biricik parçasını bizim için göndermesi gerekiyordu. İsa'yı göndermesindeki tek neden bizim günahımızdı sevgili kardeşler. Onun için sizi konuşmamın ilk başında Luka 2. bölümü açın dedim. Bakın o 2. bölümü size okumak istiyorum ve orada 3 nokta çıkartacağım. O 3 nokta üzerinde durarak konuyu tamamlarız. 2. bölüm, Luka 2. bölüm ilk 20 ayeti okuyacağım sizlere. 20'ye kadar yeter. O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Krinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden ne yapıyor? Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Betlehem'e gidiyor. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa ona yer yoktu. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü. Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, ey yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onu hoşnut kıldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi, haydi Betlehem'e gidelim. Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bütün bunları duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kalmışlardı. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Evet, uzun bir parça. Şimdi biliyorsunuz o dönemde Roma dönemi vardı. Ve o Roma döneminin valisi de Sezar Augustus'tu, değil mi? Ve ne yapıyor? Bir buyruk çıkartıyor ve o buyruktan dolayı bir ferman çıkartıyor. O fermandan dolayı, buyruktan dolayı ne yapıyorlar? Nasıra'dan yaklaşık 15 kilometre civarında Betlehem'e gitmek üzere Meryem'le Yusuf nüfus sayımı için kalkıp yola çıkıyorlar bir eşek üzerinde. Şimdi her ne kadar aslında bu Sezar Augustus'un buyruğu onları harekete geçirmiş olsa da aslında onun buyruğundan dolayı değil, yüzlerce yıl öncesinde peygamberler aracılığıyla, değerli kardeşler, peygamberler aracılığıyla İsa'nın gelişi bildirilmişti. Ve o bildirinin zamanı gelmiş olduğu için Yusuf'la Meryem harekete geçmesi, Betlehem'e doğru yolculuğa çıkması gerekiyordu. Yani her ne kadar baktığımızda yönetim Sezar Augustus'un elindeymiş gibi görünse de aslında her şeyin yönetimi Rab Tanrı'nın elinde olduğunu görüyoruz. Aslında söylenen adım adım yerine gelmekteydi sevgili kardeşler. Bırakın Rabbimizin doğacağı, nerede öleceği, nasıl öleceği bile biliyorsunuz kutsal kitapta peygamberler aracılığıyla bildirilmişti. Onun için o zor koşullara rağmen Yusuf'la Meryem ne yapıyorlar? Hiç şüphe duymadan, bakın, hiç şüphe duymadan, hiç kaygı çekmeden büyük bir sevinçle yola koyuluyorlar ve o kapıdan, bu kapıdan, şu kapıdan, o kapıdan bütün kapıları ziyaret ediyorlar ve kendilerinin barınabileceği, çocuğu dünyaya getirebileceği bir yer buluyorlar en sonunda. Ama buldukları yer öyle saraylar değildi. Han değildi. O dönemde hanlar vardı. İnsanların konakladığı yerler vardı güzel. Ama onlar orada yer bulamadılar. Değerli kardeşler, aslında bu bize ruhsal kapsamda şu mesajı veriyor. Handa yer olmaması, saraylarda yer olmaması bize şunu söylüyor. İnsan yüreğinde İsa'ya yer olmadığını gösteriyor. Her şey vardı insanların yüreğinde. Kariyer vardı, hırs vardı, daha iyi kazanma hırsı vardı. Ama İsa'nın kalabileceği, kafasını koyabileceği bir yastık bile yoktu. Yürekte yer olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor değerli kardeşler. Buldukları yer ineklerin, kuzuların, her zaman söylüyoruz değil mi? Koyunların, keçilerin barındığı o leş gibi kokan ahırdı. Şimdi biliyorum, zaman zaman ben Ayşe'den duyuyorum. Siz de belki duymuşsunuzdur. O da dünyaya gelirken hep söylüyor. Ben de ahırda Recep abi dünyaya geldim. Bu çok ilginçtir ve güzeldir de. Ama tabii ki Ayşe ile Rabbin arasındaki bir farkı görmemiz lazım. Değil mi Ayşe? Şimdi benim yengem de, yani dayımın eşi de dağda annesi ekim biçerken dünyaya getirmiş ve taşla göbek bağını kesmiş. Yani böyle çok zor koşullarda dersin ki nasıl mikrop kapmadı değil mi? Ama Tanrı koruyor bir şekilde. Şimdi bizim Ayşe de, Ayşe kardeşimiz de orta halli bir ailenin kızıydı, sevgili çocuklarıydı. Onun ahırda doğması tabii ki ilginç bir şey. Ama düşünün değerli kardeşler, krallar kralı, Rablerin Rabbi, Tanrı'nın kendisi, saraylara layık olan kişi, göksel tahtın sahibi ahırda doğuyor. Bu başka bir şey değil mi? Onun ahırda, yani Rabbimizin ahırda doğmuş olması çok daha büyük bir şey. Yani bu bize neyi gösteriyor? Rabbimiz aslında kral olmasına rağmen, Rablerin Rabbi olmasına rağmen, Tanrı'nın kendisi olmasına rağmen o basit ahırda, o leş gibi kokan ahırda yeryüzüne gelmesi gerekiyordu bizim kurtuluşumuz için. Bu bambaşka bir şey. Bu muhteşem bir şey aslında düşündüğümüz zaman. Onun için şunu her zaman söylüyorum. Yoksul olan Recep, zengin olsun diye, zenginliğe kavuşsun diye zengin olan göksel Tanrımız göksel tahtını terk ediyor, yoksul oluyor kendini alçaltıyor. Recep'i yükseltebilmek için, Ayşe'yi yükseltebilmek için. Hatice'yi ya da her birimizi yükseltebilmek için. Ya demek ki burada iki noktayı görmemiz lazım. Birincisi, Han'da yer olmaması insan yüreğinde bugün de İsa'ya yer olmadığını gösteriyor. İkincisi de değerli kardeşler, Rabbimizin bizlerin kurtuluş için kendini alçalttığını bize net bir şekilde gösteriyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum ve sizi 2. Korintoslular 8. bölüme götürüyorum. 2. Korintoslular 8. bölüm. Gel kardeşim İsmet. Gel, hoş geldin, gel. Gel buyur. Rabbin çocukları, Rabbin evlatları, hoş geldiniz. Rab'de olmanın sevincini yaşıyoruz. Sıkıntımız var, sorunlarımız var, diz boyu ama yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Sizi seven, sizin için her şey yapmaya hazır diri bir Tanrı var. Ona ait olmak güzel bir şey. Bizi o heyecanlandırsın, o bizi şahlandırsın, ayağa kaldırsın. Daha çok istekli kılsın, ona karşı daha çok bakalım ve ona daha çok sarılalım. Hoş geldiniz değerli kardeşler. Evet, 2. Korintoslar 8. 2. Korintoslar 8, ayet 9. 2, 8, 9. Bakın ne diyor? Ne diyor? Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye. Görebiliyor musunuz? Benim kardeşim Ayşe zaten yoksuldu, zavallım. Ahırda doğdu. Ama benim Rabbim yoksul değildi ki. Benim Rabbim zengindi. Kralların kralıydı, Rablerin Rabbiydi. Ama buna rağmen her şeyi bıraktı, her şeyi terk etti. Zenginliği, yoksul görkemini bir tarafa koydu. Ve aramıza geldi, ahırda dünyaya geldi. Biz zengin olalım diye. Ne diyor? Siz zengin olasınız diye. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Değerli kardeşler. Onun için birinci özelliği buydu Rabbimizin. Göksel tahtını terk etti, kendini alçalttı ve bir ışık niteliğinde karanlık olan yürekleri aydınlatmak için dünyamıza geldi. Birinci özelliği buydu. Onun bir de ikinci özelliği vardı. Nerede doğdu Rabbimiz? Betlehem'de doğdu. Şimdi biliyorsunuz Betlehem'in ne anlama geldiğini. Neydi Betlehem? Hemen söyleyeceksiniz. Burada zaman zaman dile getirmiştim. Ne demekti Betlehem? Beyt demek ev demek. Lehem demek ekmek demek. Zaten o lahmacun, lehem o da macun et demek. Arapçada lehem de ekmek demek. Ekmekli şey, etli ekmek demek. O lahmacun da ismi o. Ama Betlehem dediğimiz zaman Betlehem ekmek evi demek. Bakın dikkat edin. Bu ne zaman bildirildi? Yaklaşık 750 yıl önce. Kim aracılığıyla? Mika peygamber aracılığıyla. İsa ortada yok. Ama Mika ne yapıyor? İleriye bakıyor. Gelecek olan kurtarıcının nerede doğacağını halka bildiriyor. İkinci bölüm, beşinci bölüm ikinci ayet. Bakın ne diyor? Yahuda binleri arasında küçük olan Betlehem. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu bize neyi gösteriyor değerli kardeşler? Sadece Rabbimiz karanlık olan yürekleri aydınlatmak için yeryüzüne gelmedi. Aynı zamanda da tüm insanlığın yaşam ekmeği olmak için yeryüzüne geldi. Bakın Betlehem kalkıp Yeruşalim'de doğabilirdi. Başka bir yerde doğabilirdi. Yafa'da doğabilirdi. Değil mi? Nasıra'da doğabilirdi. Ama nerede doğuyor? Betlehem'de. Bu tesadüf değildi. Çünkü orada ekmek evi, daha sonra Yuhanna 6. bölüme bakın. Orada İsa ne dedi kendisi? Değerli kardeşler 35. ayette 6:35'te yaşam ekmeği benim dedi. Yaşam ekmeği benim, acıkanlar bana gelsin. Demek ki Rabbimiz sadece karanlık olan yüreği aydınlatmak değil, aynı zamanda da tüm günahlı olan insanların, tüm insanlığın yaşam ekmeği olacaktı. Ben yaşam ekmeğiyim ifadesiyle. değerli kardeşler. Demek ki doğacak olan yer bile onun kişiliğini net bir şekilde yansıtıyordu bizlere değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz gerçekten de yaşamın kaynağıdır. Yuhanna 10:10. Sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. Bol yaşam olsun diye. Şimdi ne yapıyor? Tanrı'nın planı adım adım yerine geliyordu sevgili kardeşler. Şimdi bu haber, bu müjde, onun doğuş haberi nasıl oldu? Melekleri harekete geçirdi öncelikle. Melekler harekete geçtiler ve ovada koyunlarını otlatan çobanlara ulaştılar ve orada onlara müjdelediler iyi haberi. Bir kurtarıcının doğacağı haberi orada müjdelendi. Ama kayda değer olan nokta, bu çobanlar oturup kalmadılar, yerinde kalmadılar. Ne yaptılar? Bu basit insanlar aldıkları haberi aynen yerine getirdiler. Kalktılar ve harekete geçtiler. Yani melek çobanları harekete geçirdi ve bu kurtuluş haberini gittiler. Bu haberi hem kendileri gözleriyle tanık olmak için hem de başkalarına söylemek için yola koyuldu bu insanlar sevgili kardeşler. Onun için burada okuduğum ayetleri tekrar 8 ve 14. ayete kadar olan kesimi bir kez daha okumak istiyorum size. Size tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak müjdeyi getiriyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. O zaman şurada şunu söylemek gerekiyor. Kurtuluş müjdesi yürekte ne yaratması gerekiyor? Hareket yaratması gerekiyor. Kurtuluş müjdesini duydun mu? Duydunuz mu kurtuluş müjdesini? İman ettiniz mi? Evet. Peki, kurtuluş haberini alan çobanlar ne yaptı? Harekete geçtiler değil mi? Gördükleri herkese bu haberi duyurdular. Peki, bu haber, bu kurtuluş haberi sende aynı sevinci yarattı mı? Yani yola koyulup insanlara büyük bir coşkuyla, sevinçle gel kardeşim, bak sana bir müjdem var. Seni kurtarabilecek kişi aramızda. Seni de kurtarmak istiyor. Bu müjdeyi anlatabiliyor muyuz? Paylaşabiliyor muyuz sevgili kardeşler? Nerede hareket orada bereket diyoruz biz. Nerede hareket varsa orada bereket var. Oturduğumuz yerde müjdeleme olmaz. Hizmetin bir parçası olmadıkça, hizmete el atmadıkça kurtuluş haberini kimseye ulaştıramazsın değerli kardeşim. Ama unutmayın, bu yeryüzünde yapabileceğin tek sorumluluktur. Yerine getirebileceğin tek sorumluluktur. İyi haberi başkalarına anlatabilmek. Onun için burada bu haber öyle büyük bir haberdi ki, o ışık onların etrafını aydınlattığı zaman, yani sorarım size ya, ışıktan korkan var mı, aydınlıktan korkan var mı? Yok. Ama karanlıktan korkan var mı? Korkanlar var karanlıktan. Ben karanlıktan korkmam ama hoşuma gitmez, çok sevmem karanlığı. Bugün de gittiğimde kilise loştu, yaktırdım şey ışıkları. Ben ışıkta, ışıklı ışığı çok seviyorum. Her defasında Thomas Edison'ı için teşekkür ediyorum. Bu ampulü bulduğu için. Onun bulduğu ampul sayesinde bak kilisemiz aydınlık içerisinde. Doğru mu? Thomas Edison sayesinde. Eşim 9 gün hastanede yatmıştı. O zamanlar çok eskiden bizim Cengiz ve Fatma'nın olduğu dönemlerde evde kalamadım. Onlarda kaldım. Yalnız başıma kalamadım evde. Çocukları bıraktım kayınvalideye, kendim gittim orada kaldım. Virandı kocaman ev benim için. Ve bakın birkaç gün, 2 gün mü, 3 gün mü kalmak zorunda kaldım evde. Nasıl yattım biliyor musunuz? Gece lambasını açık bıraktım. Tamamen kapatamadım. Karanlıkta uyuyamadım kardeşler. Ne derseniz deyin, Recep abi karanlıktan korkuyu deyin isterseniz. Hiç önemli değil. Ama bakın, ışık onların yüreğindeki korkuyu sevince dönüştürdü. Bu çok önemli. Sevinç, ışık. Işığın kaynağı kim? Dünyanın ışığı benim diyor İsa Mesih. Doğru mu? Sahip olduğumuz o ışık bizim sıkıntımızı sevince dönüştürecektir. Kederimizi, gözyaşımızı silip bizi teselli edecektir. Tek teselli kaynağımızdır. Işık olan, dünyamıza ışık olarak gelen Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih. İşte onun için melekler dedi ki korkmayın. Size büyük bir müjde müjdeliyorum. Korkmayın. Korkmanıza gerek yok. Tanrı korku tanrısı değil. Elinde sopa olan, iman et lan, iman etmesen seni parçalarım diyen elim aşalı bir tanrı değil. Seven bir tanrı. Diyor ki ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Emin ol sevgili İsmet. Benim burada bunu söylemem çok kolay olabilir. Olayın içerisinde ben değilim. Ama yapabileceğim tek şey ona gelmektir. Emin ol. Ona bakmaktır. Rab gerçekten teselli etsin seni. Çok içim acıyor. Ama inanıyorum ki Rab bizim bu acımızı, bizim bu kederimizi mutlaka sevince dönüştürecek. Yeter ki bizler gözlerimizi ona bakmaya devam edelim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sana sevgili kardeşim. Evet, karanlıkta olan çobanlar ışığa kavuşmuşlardı. Evet, çobanlar net bir şekilde anlamışlardı ışığa kavuşmanın ne demek olduğunu. Bugün az önce söylediğim gibi bizler de teşekkür etmemiz lazım Thomas Edison için. Bu ampulü bulduğu için. Ama bakın çok ilginç, onu düşündüğüm zaman hep aklıma ne geliyor? Şimdi bakıyoruz, tamam elektrik vardı ama elektriği ışığa dönüştürme olayı yoktu. Doğru mu? Ama elektrikten ışığı üreten Thomas Edison'du. Değil mi? Doğru mu? Lambayı bulmakla, ampulü bulmakla. Şimdi bakın, ampulü bulmakla sokaklar aydınlatıldı. Doğru mu? Işığa kavuştu karanlık sokaklarımız. Evlerimiz ışığa kavuştu. Doğru mu? Fabrikalar, iş yerleri, her yer ışığa kavuştu. Ama onun o ampulü bulması her yeri aydınlatmayı başarabildi mi? Her noktayı ışığa kavuşturmayı başarabildi mi? Başarabildi mi? Ha? Nereyi başaramadı? İnsan yüreğini. Doğru mu? Her tarafı aydınlığa kavuşturdu ama karanlık olan yürek aydınlığa kavuşmadı. İşte onun için Rabbimizin kendisi çıkıp gelmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Bakın 730 yıl önce Yeşaya peygamber ne diyor değerli kardeşler? İkinci ayet. Yeşaya 9 ayet 2. Karanlıkta yürüyen kal büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Neydi bu parlayan ışık? Kimdi bu parlayan ışık? Rabbimizin kendisi. İsa Mesih'in kendisi. Aynı söylediğim gibi o kendisi de zaten bunu dünyanın ışığıyım demekle bunu doğruluğunu kanıtlamış oldu kendi sözleriyle. Demek ki dünya sahnesinde öyle bir ışık gelecekti ki dünya sahnesine çıkıp o ışık öyle bir ışık olacaktı ki o ölüm gölgesi içerisinde değerli kardeşler o karanlıkta ölüm gölgesinde çırpınan insanları aydınlatacak güçte olacaktı bu ışık. Öyle bir ışık. Günahlı olan insanı aydınlığa kavuşturabilecekti bu ışık. Aynı zamanda da bu ışığın bir başka özelliği de vardı. O insan üzerinde egemen olan ölümü halledecekti. Işık ölüm üzerinde yengi kazanacaktı. Ölüm neyin simgesi? Karanlığın simgesi değil mi? Ama ışık geldi mi karanlık yok oluyor. Işık karanlıktan daha güçlü, kuvvetli. Demek ki ölümün simgesi olan, karanlığı ortadan kaldıracak olan tek kişi ışık olan Rabbimizin kendisiydi sevgili kardeşler. İşte onun için bu ışık, parlayacak olan ışık böyle bir ışıktı. Onun için kutsal kitaba yine Yeşaya bize çok net bir şekilde söylüyor. Bu ölümün gölgesini ortadan kaldırıp o gözyaşlarını nasıl sileceğini net bir şekilde bize açıklıyor. 25. bölüm Yeşaya 25 ayet 8. Yeşaya 25 ayet 8. Ne diyor? Ölümü sonsuza dek yutacak egemen Rab diyor. Bütün gözlerden gözyaşlarını silecek. Neyi yutacak diyor? Ölümü sonsuza dek yutacak. Demek ki ışık olan diri Rabbimiz geldiğinde, gelmiş olduğu için ölümün de gücünü ortadan kaldırdı. Biz ölecek miyiz? Evet öleceğiz. Ama ikinci ölümü görmüyoruz. Ölümden dirileceğiz. Çünkü Rabbimiz üçüncü gün görkemle dirildi hamdolsun. Ölüm üzerinde yengi kazandı. Bizler de ölüm üzerinde yengi kazanacağız. Sonsuza dek yaşayabilmek için değerli kardeşler. Ve bakın Yuhanna 12. bölümde ne diyor? 46. ayet. Yine onun gerçek ışık olduğunu net bir şekilde bize vurguluyor. Ne diyor 12.46? Bir kardeş okuyabilir mi? Ben de bir soluklanayım. ...12.46. Bulan okusun. Almanca. Türkçeyi oku. 12.46. Uyumayın kardeşler.
Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldi.
Bakın ne için karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. 1.9 okuyun Yuhanna, çok iyi bildiğimiz bir ayet. Bunu da ezberleyin. Bu dönemde bunu ezberleyin. Çok iyi bilinen bir ayet. Kafadan söyleyebilmeniz lazım. Bu ayeti çok sık kullanıyoruz bu dönemde. 1.9 Yuhanna.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardır.
Ya, bakın ışık demiyor, gerçek ışık. Demek ki dünyamıza gelen gerçek ışık ne yapıyor? Geldi ve önümüzde yürümeye devam ediyor. Yani bize yol gösteriyor aynı zamanda. Ama iman etmeyenler için de gerçeği söyleyerek onları özgürlüğe kavuşturma gayreti içerisinde. Rab önümüze yürümeye devam ediyor. Bizler de ona bakmaya, gözlerimizi ona odaklamaya devam edelim, özen gösterelim sevgili kardeşler. Ve üçüncü olaraktan burada, evet, ışık olarak dünyamıza geldi. Sadece karanlık olan yürekleri aydınlatmak için değil, aynı zamanda da yaşam ekmeği olarak geldiğini söyledik. İkinci özelliği buydu, Betlehem'de doğmuş olması. Ama üçüncü özelliği de bu haber kimlere bildirildi sevgili kardeşler? Çobanlara bildirildi. Çobanlar kimdi? Sıradan insanlardı. Yani ben bir yerde okudum, ne kadar doğru bilemem. O dönemde diyorlar, herhalde mutlaka Yahudilerin anlatımı bu olabilir. O dönemde diyor, uyanık kalan tek kişilerdi çobanlar. Çünkü geceliyorlardı, uyumuyorlardı bunlar sevgili kardeşler. Ve bir hırsızlık olayı olduğu zaman onlardan sorumlu tutuyorlar. Çünkü ayakta olan onlardı, diğerleri herkes uyuyor. Uyumayan onlar, hırsız da onlar diye düşünüyorlardı. Yani çok toplumdan dışlanan sıradan insanlardı bu insanlar. Bakın beni çok heyecanlandırıyor. Bu diriliş haberi, İsa Mesih ölümden dirildi ya üçüncü gün. Kimlere verildi bu ayrıcalık? Önce kimlere bildirildi bu diriliş haberi? Kadınlara. Kadınlar o dönemde sıradan insanlardı. İtibar olan insanlar değildi. Erkek daha yukarıdaydı, kadın daha aşağıdaydı değerli kardeşler. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Burada bunu görmenizi istiyorum. Tanrı, yani ben size şöyle sorayım. Siz, yani böyle bir haberi aldığınız zaman, yani muhteşem bir haber bu. Tanrı'dan gelen büyük bir haberi, yani siz olsanız kime bildirirsiniz? Herhalde böyle sıradan tipi tip insanlara değil. Nerede kariyeri var, nerede böyle itibarı olan insanlar, giderdiniz onların peşine, onları çağırmaya çalışırdınız. Doğru mu? Bakın bunun en güzelini bir kere daha burada o örneği vermiştim size. Prens Charles'ın iki tane oğlu oldu değil mi? O iki tane oğlu dünyaya geldiğinde Prens Charles ne yaptı biliyor musunuz? İskeleye indi, balıkçı iskelesine. balıkçı iskelesinde balıkçılara haber verdi. Benim iki tane oğlum doğdu, gelin kutlayalım. Prens Charles böyle mi yaptı? Yapmadı mı? Hatice, çok tatlı bakıyorsun. Ben sana sorayım. Prens Charles ne yaptı? Balıkçılara mı bildirdi? Değil mi? Kontlara gitti. Krallara gitti, valilere gitti. En üst kademede olan insanları çağırdı. Bugün televizyonlarda bile seyrediyoruz değil mi? Bir tanınmış bir insanın bebeği olduğu zaman aman etrafında olanlar da tanınmış insanlar. Kariyer olan insanlar. Birbirleriyle yarış ediyorlar, hediye yarışı. Doğru mu? Ama o dönemde de krallar vardı, valiler vardı, feriseler vardı, din adamları vardı, kariyeri olan insanlar vardı. Ama Tanrı bir meleği kullanmadı. Bir kralı da kullanmadı. Bir peygamberi de kullanmadı. Basit, sıradan insanlar. Demek ki şunu söylemek istiyorum burada. Allah'ın gözünde, Yaradan'ın gözünde sınıf ayrımı yok. Çöpçü de bu kadar değeri var Allah'ın gözünde. Mühendisin de değeri bu kadar. Daha bu kadar değil. İster çöpçü ol, istersen mühendis ol. Çöpçüleri küçümsemiyorum. İlk onlar var. Yoksa pislikten kokarız. Onların sayesinde tertemiz her taraf, sokaklar. Doğru mu? Ama Allah'ın gözünde sınıf ayrımı olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor sevgili kardeşler. Evet, bence bu haber müthiş bir haberdi. Ve bu haberi soylu kişilere değil, sıradan insanlara bildirdi Rabbimiz. Ve bu kişiler haberi alır almaz harekete geçip iyi haberi, o kurtuluş haberini başkalarına söylediler. Bakın, ben çok sık kullandığım bazı ayetler var bizim bu kürsüde. Biliyor musunuz? Çok sık kullandığım ayetler var. Ama bir tane ayet var ki onu arada bir kullanırım. Yılda belki 3-5 defa kullanırım. Çok güzel bir ayet. Korintoslar mektubunda. İkinci Korintoslar mektubunda. Beşinci bölümde. Çok severim onu. Hadi ayetinde siz söyleyin. Şimdi söyleyeceksiniz eminim. Bir önceki İshak. Ah sen, ama schön. Das war nicht so weit. Nicht so weit von ach sen. Ya ya. 18. 2. Korintoslar 5. bölüm 18. ayet. Ne diyor abicim?
Bunların her şey Tanrı'dandır.
Evet.
Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Bize barıştırma görevini verdi.
Bakın. Sorumluluğumuz nedir? Barıştırmak. Eğer barıştım diyorsan Tanrı'yla, ki barışma sevincin nedeni de barıştığımız için sevincimiz var. Yani barış sevinç getiriyor. Değil mi? Küslük sevinç getirir mi? Ayşe getirmez. Ama barış her zaman sevinç getiriyor. Barışmış olduğumuzdan kaynaklanan nedenden dolayı sevinç içindeyiz. Ve Rab bizi barıştırdı, sevince boğdu. Diyor ki o zaman alın bu sevinci başkalarına götürün. Nedir senin sorumluluğun? Kurtuluş haberini başkalarına götüreceksin. İnsanların da Tanrı'yla barışmasına aracı olacaksın. Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı yok. Ama insanın barışmaya ihtiyacı var Tanrı'yla. O zaman sen aracı olacaksın. İyi haberi götürerekten sevgili kardeşler. Ve 20. ayete ve onunla da noktalayacağız. Aslında iki ayetle noktalayacağız. İki ayetle noktalayacağız. 20. ayete bakar mısınız? Nasıl son buluyor? Onlar küçücük bir iman adımı attılar. Küçük bir iman adımı attılar. O küçük iman adımı neye dönüştü? Bakın 20. ayet ne kadar güzel söylüyor. Bakar mısınız? Okuyabilir misiniz 20. ayeti? Yani Luka 2. bölümdeyiz. 2. bölüm 20. ayet. Ne diyor Hatice? Bakın nasıl geriye döndü bu insanlar? İman adımıyla başladılar. O yolculuk nasıl son buluyor? Övgüyle son buluyor. Övgüyle geri döndüler diyor. Demek ki kurtuluş haberi başkalarına sevinç getirirken bize de sevinç getiriyor. O sevinç Tanrı'ya övgü sunmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Övgüyle son buluyor hamdolsun. Demek ki yürekteki korkuları gerçek sevince kavuşuyor, dönüşüyor sevgili kardeşler. O zaman ben size iki soru sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Böyle bir barışa, böyle bir esenliğe sahip misin? Ya da böyle bir esenliğe sahip olmak ister misin? Böyle bir esenliğin, sevincin sahibi olmak ister misin? Şimdi diyorsunuz ki ya biz imanlıyız. Bize nasıl bir soru soruyorsun? Biz zaten o sevincin sahibiyiz. O zaman size şöyle söyleyeyim. Ben eğer bu ışığın sahibiyim eğer diyorsan çobanlar gibi, dikkat edin, çobanlar gibi aynı coşkuyla, aynı sevinçle kurtuluş haberini başkalarına anlatıyor musun? Eğer kurtuldum diyorsun, o sevincin sahibiyim, ben imanlıyım, Tanrı çocuğuyum diyorsun, övünüyorsun. Ama hangi oranda bu çobanlar gibi aynı coşkuyla sevinci en son ne zaman İsa'yı anlattın bir kişiye? En son. İçinizden yanıt verin, sizi burada küçük düşürmek istemiyorum. Ya, amacım o değil. İçinizden yanıt verin. Kendinize sorun. Deyin ki en son ben İsa'yı ne zaman birine anlattım? Hayatımız anlatması lazım, ayrı bir olay. Ama ne zaman ben İsa'yı anlattım? Düşünün. Kendi içinize karar verin. Bakın 17. ayette ne okuduk? En son ayetimiz bu olacak. 17. ayet. Ne okuduk? Bu bizim için çok önemli. Yani Noel'in ne olduğunu, doğuş bayramının ne olduğunu açıklıyor bize. Kusura bakmayın, ben bununla noktalayacağım. Bu ifadeyle noktalayacağım. Ne diyor abicim 17. ayet?
Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatmaları bildirdiler.
Bir daha oku.
Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler.
Bakın, haberi alıyorlar ve o çocukla ilgili haberi ne yapıyorlar? Başkalarına bildiriyorlar. Doğru mu? Ha, o zaman Noel, doğuş bayramı bize bir sorumluluk veriyor. Noel hiç olmasa, bakın aslında yılın bütün zamanında bu olsun. Ama ben diyorum ki hiç olmazsa Aralık döneminde şunu düşünün. Sorumluluğun, bu dünyadaki sorumluluğunun ne olduğunu anımsa. Doğuş bayramı eşittir iyi haberi kurtulmamış canlara götürmek. Amin. Sorumluluğumuz bu olsun. Sevinç içinde kurtuluş haberini başka canlara ulaştırmak. Eğelim yüreklerimizi. O nasıl bir yanıt aldığınız bilmiyorum. Değerli kardeşler, hangi oranda Rabbi anlatıyorsunuz insanlara bilmiyorum. Ama dua edelim ki ben de dahil. Ben anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama hiçbir şey yapamıyorsan, bak hiç yapmadıysan pazartesi önümüzdeki hafta bu konuda dua et. De ki pazartesi sabah kalktığında, dua zamanında, eğer sabah yapıyorsan sabah, akşam yapıyorsan akşam, ya Rab, bugünümü ellerine emanet ediyorum. Ve ben seni bugün birilerine anlatmak istiyorum. Tabii ki senin isteğinse. Lütfen o kişiyi sen karşıma çıkar. Bana da gereken cesareti ver. O insana seni müjdeleyeyim. Aldığım o sevinci o insana anlatayım. Böyle dua edeyim. Bir hafta içerisinde. Bilmiyorum. Haftaya belki sorarım size. Birileriyle iyi haberi paylaştınız mı? Cesaretiniz yoksa kitap masasına katılın. Yapıyoruz ayda bir defa burada. Eğilim yüreklerimiz. Hangi noktadasınız bilmiyorum. Ama Rab sizi biliyor. Ne yapmanız gerektiğini de size söylüyor. Benim itmemle olmaz, Sami'nin itmesiyle olmaz, onun bunun itmesiyle hiç olmaz. Ancak Rab bize hatırlatıyor. Benim doğumum size bir sorumluluk veriyor. Dünyaya bir ışık olarak gelişimi gidin insanlara anlatın. Daha sonra Sami duayla toplantımızı kapatır.
Dileklerimizi eğelim. Bir 20-25 saniye. Sonra duayla sahneyi kapatır.